Bu kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aybüke Aslantaş. Eserin adı Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş. 1998 Nobel Edebiyat Ödülü. Yazarı Jose Saramago. Türü spekülatif kurgu. Türkçe'ye çeviren Mehmet Necati Kutlu. Kırmızı Kedi Yayın Evi. 10. basım İstanbul. ISBN nosu 978 605 4764 45 7. Bu kitap 204 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24/11/2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Adı bilinmeyen bir ülkede dünya kuruldu kurulalı görülmemiş bir olay gerçekleşir. Ölüm o güne kadar yerine getirdiği görevinden vazgeçer ve hiç kimse ölmez. Bir anda ülkeye dalga dalga yayılan sevinç çok geçmeden yerini hayal kırıklığı ve kaosa bırakır. İnsanların ölmemesi zamanın durduğu anlamına gelmemektedir. Ezeli bir yaşlılıktır artık onları bekleyen. Hükümetten kiliseye, sağlık kurumlarından ailelere, şirketlerden mafyaya kadar herkes ölümün ortadan kalkmasının getirdiği sonuçlarla mücadele etmek zorundadır. Ancak ölüm, beklenmedik bir kimlikle ve umulmadık duygularla insanların arasına geri döner. Ölüm ve ölümsüzlük karşısında insanın şaşkınlığını, çelişkili tepkilerini ve ahlaki çöküşünü edebi, toplumsal ve felsefi anlamda derinlikli bir biçimde işleyen Jose Saramago, geçici olanla ebedi olanı birbirinden ayıran kısa mesafenin meseli sayılacak Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş'u başladığı gibi bitiriyor. Ertesi gün hiç kimse ölmedi. Jose Saramago, Portekizli yazar, şair, oyun yazarı ve gazeteci Jose Saramago, 16 Kasım 1922, 18 Haziran 2010 tarihleri arasında yaşamıştır. Kitaplarının satış rakamı sadece Portekiz'de 2 milyonu geçmiş, yapıtları 25 dile çevrilmiştir. Din konusundaki görüşleri nedeniyle yapıtları Portekiz hükümeti tarafından sansürlenince Kanarya Adaları'nda Lanzarote'ye yerleşen yazar ölümüne kadar burada yaşamıştır. Şöhreti ancak 50'li yaşlarında Baltazar ile Bilimunda adlı romanıyla kavuşan Saramago 1969'dan ölümüne kadar Portekiz Komünist Partisi'nin bir üyesi olmuştur. Yapıtlarında mitleri, ülkesinin tarihini ve gerçeküstü imgelemi kullanan yazar pek çok önemli ödül almış, 1998 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmuştur. Saramago'nun Kırmızı Kedi Yayın Evi'ndeki diğer kitapları Kabil, Bütün İsimler, İsa'ya Göre İncil, Çatıdaki Pencere, Yitik Adanın Öyküsü, Baltazar ile Bilimunda, Filin Yolculuğu, Kopyalanmış Adam, Bilinmeyen Adanın Öyküsü, Mağara, Defterler, Ölümlü Nesneler, Suların Sessizliği, Mızraklar, Mızraklar, Tüfekler, Tüfekler, Lizbon Kuşatması'nın Tarihi ve dünyanın en büyük çiçeği. Mehmet Necati Kutlu 1968'de Ankara'da doğdu. Ortaokulu Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, liseyi Ankara'da bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını ve doktorasını da Ankara Üniversitesi'nde yaptıktan sonra halen profesör olarak aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanlığı görevine devam etmektedir. Akademik yayınları Türkçe ve İspanyolca çeşitli dergilerde yayımlanmaktadır. Türkiye'de Bir Gezgin Şövalye, Nogales Mendes, Nazım Hikmet Havana'da, Tılsımdan İnanca, Başlangıcından 12. yüzyıla kadar Latin Amerika Edebiyatı adlı çalışmaları kitaplaştırılan Mehmet Necati Kutlu, 20. yüzyıl Latin Amerika Öyküleri adlı bir seçkiyi derleyip çevirmiş, Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol yapıtını ise Ertuğrul Önalp ile birlikte dilimize kazandırmıştır. Evim Pilara. İnsan olmanın ne demek olduğunu her geçen gün daha az bileceğiz. Kehanetler kitabı. Mesela ölüm hakkında daha fazla düşünür ve aslında bunu yapmak için dilin yeni tasarımlarına, yeni alanlarına ihtiyaç duymaması garip gelecektir. Wittgenstein. Ertesi gün hiç kimse ölmedi. Bu olay yaşamın temel kurallarına taban tabana zıt olduğundan insanların ruhlarında büyük bir huzursuzluğa neden olmuş, her açıdan etkilemişti. Zira dünya tarihinin 40 ciltlik külliyatında göstermelik için bile olsa böylesi bir duruma rastlanmıyordu. Bütün gün geçtiğinde gündüzüyle gecesiyle, sabahıyla akşamıyla 24 saat boyunca ne hastalıktan, ne ölümcül bir kaza sonucunda, ne de sonuna kadar götürülmüş bir intiharın neticesinde hiçbir şekilde hiç kimsenin ölmediği görülüyor. Hiç kelimesi durumu özetliyordu. Tatil dönemlerinde son derece yaygın olan ve alkol duvarının aşılmasıyla neşeli sorumsuzluk halinin birbirleriyle yarışarak karayollarında kimin ölüme daha çabuk ulaşacağına karar verdikleri o bildik otomobil kazalarından birinde bile hiç kimse ölmemişti. Yılbaşı ardında o alışılageldik ölümler serisini bırakmadan geçmişti. Yaşlı ve huysuz Atropos, Yunan mitolojisinde kader tanrıçalarından üçüncüsü, makasını bir günlüğüne bırakmış gibi görünüyordu. Buna karşın kan dökülmüştü, hem de azımsanmayacak miktarda. Şaşkın, kafaları karışık, dehşet içinde kalkan midelerini zorla bastıran itfaiyeciler, paramparça araba enkazı içinden acınacak hale gelmiş insan vücutları çıkartıyorlardı. Ki bu insanlar matematiksel bir mantıkla incelendiğinde ölmüş, hem de iyice ölmüş olmalıydılar. Buna karşın yaralarının ağırlığına ve aldıkları şiddetli darbelere rağmen yaşamakta direniyor ve ambulansların iç paralayıcı siren sesleri içinde hastanelere naklediliyorlardı. Bu insanların hiçbiri yolda ölmeyecekti ve tamamı tıbbın en kötümser beklentilerini boşa çıkaracaklardı. Bu zavallının iyileşmesi mümkün değil. Onu ameliyat ederek vakit kaybetmeye gerek yok, diyordu cerrah yüzüne maskeyi takmakta olan hemşireye. Gerçekten de bir önceki gün bu talihsizin kurtulmasına belki de imkan olamayacaktı. Ancak son derece açık bir şey vardı. Kurban bugün ölmeyi reddediyordu. Burada olanlar bütün ülkede de aynen yaşanıyordu. Yılın son gününün gece yarısına kadar kurallara harfiyen uyarak ölümü kabul eden kişiler vardı. Son derece yalın bir şekilde, konunun temeline inerek durumu hayat bitti şeklinde ifade edenler olsun, o son dakika geldiğinde durumu daha mütevazı ya da gösterişli, binbir şekilde ifade edenler olsun, hepsi için bu böyleydi. Söz konusu olan kişi itibarıyla tüm diğer vakalardan farklı olan ise son derece saygın bir ihtiyar olan ana kraliçeydi. O 31 Aralık gününün 23. saatinin 59. dakikasında hiç kimse bu soylu hanımefendinin yaşamı için iddiaya girmez, böyle bir iddia uğruna ortaya yanık bir kibrit çöpü bile koymazdı. Tüm ümitler yitirilmiş, doktorlar kesin kanıtlar karşısında boyunlarını bükmüşler, kraliyet ailesi ünvan sırasıyla hasta yatağının etrafına dizilmiş, tevekkül içinde kraliçenin son nefesini vermesini bekliyorlardı. Ana kraliçenin dudaklarından dökülecek sevgili torunları prens ve prenseslerin ruhsal gelişimlerine yönelik yapıcı bir kelam ya da tebaanın gelecek nesillerinin nankör hafızalarına yönelik güzel bir yuvarlak cümle beklentisi içindeydiler. Ama sonra hiçbir şey olmadı. Zaman adeta durmuş gibiydi. Ana kraliçe ne düzeldi ne ağırlaştı. Kırılgan bedeni boşlukta asılı kalmış gibi yaşamın kıyısında sallanıyordu. Ve her an öbür tarafa düşecek gibiydi. Ancak yaşamı bu tarafa, ölümün kendine özgü, kim bilir ne tür bir kaprisle ördüğü incecik bir iplikle bağlıydı. Artık ertesi gündeyiz. Ve anlatının başında belirtildiği üzere o gün hiç kimse ölmeyecekti. Yeni yıl girdikten sonra, hatta daha kesin bir dille ifade etmek gerekirse, içinde bulunduğumuz 1 Ocak gününün 0. saatinden itibaren tüm ülkede herhangi bir ölüm vakası kaydedilmediğine dair dedikodular dolaşmaya başladığında akşam üzeri olmuştu bile. Dedikoduların temelinde ana kraliçenin kalan azıcık yaşamından vazgeçmemek için ortaya koyduğu şaşırtıcı direnişin bulunduğu düşünülebilirdi. Ancak durum pek öyle değildi. Sarayın basın müşavirliği tarafından iletişim organlarına dağıtılan ve kelimeleri özenle seçilen olağan tıbbi açıklamaya göre soylu hastanın durumunda gece boyunca yalnızca gözle görülür bir iyileşme kaydedilmekle kalınmamış, sağlık durumunun tamamen normale dönmesinin mümkün olabileceğini gösteren bazı gelişmeler bile yaşanmıştı. Dedikodu ilk bakışta abartılı merasim ve cenaze haberlerine meraklı bir haber ajansından kaynaklanıyor gibi görünüyordu. Görünüşe bakılırsa kimse yılın ilk günü ölmeye niyetli değil. Hastanelerde de durum farklı değildi. 27. yataktaki adam da ne ölüyor ne kalıyor. Trafik polisinin sözcüsü de benzer ifadeler kullanıyordu. Bu kadar çok trafik kazası meydana gelmiş olmasına karşın tek bir kişinin dahi ölmemiş olması çok esrarengiz bir durum. Gerçek kaynağı hiçbir zaman ortaya çıkarılamamış olan, gerçi daha sonra olacaklara bakıldığında bunun hiçbir önemi yoktu. Dedikodu çabucak gazetelere, radyolara, televizyona ulaştı. Ve bir anda yönetmenlerin yardımcılarının, haber müdürlerinin, yani dünya tarihinin önemli olaylarının kokusunu çok uzaktan almak için yetiştirilen ve işlerine geldiğinde bunları daha da büyütmek için gerekli donanıma sahip insanların dikkatini çekti. Birkaç dakika içinde onlarca muhabir sokaklara çıkmış, önlerinden geçen her canlıya soru sormaya başlamışlar. Aynı anda haber merkezlerinin hummalı ortamlarındaki telefonlar da çılgınca titreşimlerle hareketlenmişti. Hastaneler, Kızıl Haç, morg, cenaze levazımatçıları, polis hepsi arandı. Tabii gizli polisin arananların dışında kalması anlaşılabilir bir durumdu. Ve hep aynı veciz sözleri içeren cevaplar alındı. Hiç ölen yok. Genç bir televizyon muhabirinin ise şansı yaver gitmiş, yanından geçerken gözü kamerasına takılan bir yaya ona ana kraliçeninkiyle tıpatıp aynı olan bir olayı ilk elden anlatmıştı. Gece yarısına ramak kalmıştı diye sözlerine başladı. Can çekişir gibi görünen büyük babam saat kulesinin son vuruşundan biraz önce birdenbire gözlerini açtı. atacağı adımdan pişman olmuş gibiydi adeta ve ölmedi. Muhabir hanım duyduklarından öylesine etkilenmişti ki adamın yalvarışlarına ve karşı çıkışlarına aldırmaksızın onu kanala ait araçlardan birinin içine doğru itti. Hanımefendi lütfen, yapamam, eczaneye gitmem lazım, büyük babamın ilaca ihtiyacı var şeklindeki itirazları dinlemeyerek, yürüyün benimle gelin, büyük babanızın artık ilaca ihtiyacı yok diye bağırıp arabadakilere kanalın binasına geri dönme talimatını verdi. O esnada kanalda doğaüstü olaylarla ilgili bir açık oturumun son hazırlıkları yapılmaktaydı. Görünüşe bakılırsa programın alelacele bulunmuş 3 konuğu 2 ünlü büyücü ile tanınmış bir falcıdan ibaretti. Ve hiçbir şeye saygı duymayan bir takım zibidilerin ölümün grevi olarak adlandırmaya başladıkları bu olgu hakkındaki fikirlerini ortaya koyacaklardı. Saygın hanım muhabir esasen büyük bir yanılgı içindeydi. Çünkü haber kaynağının sözlerini kelimelere gerçek anlamlarını yükleyerek anlamış ve ölüm döşeğindeki hastanın gerçekten de atmak üzere olduğu adımdan vazgeçtiğini düşünmüştü. Diğer bir deyişle adam ölecek, bitecek ya da kalıbı dinlendirecekken bir anda geriye dönmeye karar vermişti. Oysa mutlu torunun sarf ettiği sözcükler adeta sözcüğünü içeriyordu ve bu kavram pişman oğlu kavramından oldukça farklıydı. Söz dizimiyle ilgili biraz sağduyu ve dil bilgisinin inceliklerine biraz daha aşinalık bu yanılgıyı önleyebilir ve zavallı kızın daha sonra müdüründen yediği papara esnasında işittiği sözler nedeniyle kıpkırmızı kesilmesini engelleyebilirdi. Her ikisinin de öngöremedikleri ise canlı yayında söylenen ve akşam haberlerinde banttan bir kez daha verilen bu sözlerin milyonlarca kişi tarafından aynı şekilde yanlış olarak anlaşılacağıydı. Bu durumun sonucunda da göz açıp kapayıncaya kadar salt iradeye bağlı olarak ölümün üstesinden gelinebileceğine inanan bir vatandaş kitlesi oluşacak ve bu kitle o zamana dek meydana gelen sayıca bu kadar çok ve haksız ölüm vakasının geçmiş nesillerin irade zayıflığına bağlanabileceğine, bu durumun önüne geçilebileceğine kalben inanmaya başlayacaktı. Olup bitenler bu kadarla da kalmadı. Algılanabilir nitelikte herhangi bir gayret sarf etmeksizin ölümün üstesinden gelindiğini gözlemleyen insanlar arasında daha ihtiraslı beklentilere sahip bir kitle hareketi oluştu. Ve bu harekete mensup olanlar zamanın başlangıcından beri insanoğlunun sahip olduğu en büyük düş olan dünyada geçirilecek sonsuz bir yaşam mutluluğunun soluduğumuz hava ya da her gün doğan güneş gibi artık herkesin ulaşabileceği bir imkan haline geldiğini ilan ettiler. Seçmen kitleleri tam bir fikir birliğine varmasa da iki eğilim bir şekilde uzlaşarak o önemli dönüm noktasında ölüme karşı çıkan ve yenilgiye uğratan zatı oynadığı öncü rolden dolayı onursal başkanlığa getirdiler. Görüldüğü kadarıyla bahse konu olan ihtiyarın o an itibarıyla içinde bulunduğu ve geriye dönüş ihtimalinin de ufukta görünmediği derin koma hali üzerinde ise pek durulmadı. Aktarmaya çalıştığımız son derece özel durumu izah etmek için kriz kelimesi en uygun ifade olmasa ve bunun ötesinde ölümün ortadan kalkması ile beliren avantajlı durumu kriz kelimesiyle özdeşleştirmek en basit mantıksal yoruma göre dahi saçma, tutarsız ve adaletsiz sayılsa bile haber alma özgürlüklerine düşkün bazı vatandaşlar bu aşamada hiçbir varlık belirtisi ortaya koymayan hükümete neler olduğunu kendi kendilerine sormaya başladılar. Sağlık Bakanı bir toplantıdan diğerine geçerken oluşan kısacık zaman diliminde gazetecilerin sordukları ısrarlı sorulara elde yeterli veri bulunmadığı göz önünde bulundurularak yapılacak herhangi bir resmi açıklamanın erken ve zorlama bir açıklama olacağını anlatmış ve şöyle devam etmişti. Ülkemizin dört bir yanından gelen bilgileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten de hiçbir yerden ölüm haberi gelmiyor. Ancak herkes gibi bizler de bu duruma hazırlıksız yakalanmış olduğumuzdan dolayı bu olguyla ve gerek şu anda gerekse ileride doğuracağı sonuçlarla ilgili bir yorum yapma durumunda değiliz. İş bu raddede kalabilir ve durumun zorluğu göz önünde bulundurulduğunda bu kadar bir açıklama da yeterli bulunabilirdi. Ancak özellikle de iktidardaki siyasetçilerde görülen olur olmaz her durumda insanlara sakin olmalarını telkin etme ve onları her ne pahasına olursa olsun telaşlandırmama güdüsü ya da alışkanlığı içinde neredeyse mekanik hatta otomatik bir şekilde hareket eden bakan açıklamaya koyduğu son nokta ile bir çuval inciri berbat etti. Sağlık Bakanlığı'nın en üst düzeydeki yetkilisi olarak beni dinleyenlerin herhangi bir endişeye mal verecek bir durum bulunmadığından emin olmalarını temin ederim. Değerlendirmenizi doğru anladıysam diye söze başladı aynı esnada bir gazeteci, fazla alaycı görünmeye çalışarak. Ülkede hiç kimsenin ölmemesini endişe verici bulmuyorsunuz. Öyle diye yanıtladı bakan. Başka sözcüklerle ifade etmiş olsam da anlatmak istediğim buydu. Sayın Bakan, size daha düne kadar insanların ölmekte olduğunu ve bu durumun endişe verici olabileceğinin kimsenin aklından bile geçmediğini hatırlatmama müsaade edin. Doğrudur, doğal olan ölmektir ve ölümler ancak doğal gidişatın dışına çıktığında ve artış kaydettiğinde endişe verebilir. Örneğin salgın hastalık ya da savaş durumlarında. Ancak tam da ölmeye niyetli kimsenin bulunmadığı şu durumda siz bizlerden soğukkanlı olmamızı istiyorsunuz. Durum en hafif ifadeyle oldukça çelişkili olduğunda benimle birleşeceğinizi düşünüyorum. Endişe sözcüğünün çok uygun olmadığını ve bu terimi alışkanlıkla kullandığınızı anlıyorum. Ancak titizlikle uygulamaya çalıştığım sorumlu gazetecilik ilkeleri uyarınca ben mümkün olduğu ölçüde uygun ifadeleri kullanmaya çalışırım. Bu çerçevede lütfen endişe yerine başka hangi sözcüğü kullanacağınızı bana söyler misiniz? Israr karşısında hafifçe kızan bakan soğuk bir tarzda yanıtladı soruyu. Bir değil, beş sözcük söyleyeceğim size. Hangi sözcükler bunlar sayın bakan? Boş hayalleri boşu boşuna büyütmeyin. Bu cümle ertesi gün çıkacak gazeteler için şüphesiz iyi ve dürüst bir manşet olurdu. Ancak müdür, yazı işleri müdürüyle görüştükten sonra halkın coşkusunu bir kova soğuk suyla söndürmenin ticari olarak da uygun olmayacağını değerlendirdi. Ve her zamanki türden bir manşet atılmasına karar verdi. Yeni yıl, yeni hayat dendi. Ancak gecenin geç bir saatinde yayımlanabilen resmi açıklamada başbakan, yeni yılın başlangıcından beri ülkede hiçbir ölüm olayının kaydedilmediğini teyit ediyor, bu tuhaf olguya dair yorumlarla çıkarımların sorumluluk ve görev bilinci çerçevesinde yapılmasını rica ederek olanların talihin getirdiği bir tesadüfler silsilesinden kozmik düzeyde gerçekleşen ve sürekliliği olmayacak bir düzensizlikten ya da zaman mekan denkleminde istisnai nitelikli olarak rastlantıların bir araya gelmesinden ibaret olabileceği ihtimalinin de göz ardı edilmemesini istiyor. Tüm bunlara karşın hükümetin olabildiğince düzenli ve etkin çalışmak adına konuyla ilintili uluslararası kuruluşlar nezdinde de temaslara başladığını vurguluyordu. Anlaşılmaz nitelikleriyle biraz da ülkeye hakim olan kargaşa ortamını sakinleştirmeyi hedefleyen, sözde bilimsel nitelikli bu boş açıklamalar sonrasında başbakan, hükümetin insan aklının hayal edebileceği her türlü olasılığa karşı hazırlıklı bulunduğunu ve halkın da desteğiyle Bu olgu teyit edildiği takdirde ölümün tamamen ortadan kalkması nedeniyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilecek tüm karmaşık toplumsal, iktisadi, siyasi ve ahlaki sorunların üzerine cesaretle gideceklerini ifade ederek sözlerini sürdürdü. Eğer Tanrı'nın isteği bu yöndeyse, bedenin ölümsüzlüğü ile ortaya çıkacak meydan okuyuşu kabul ediyoruz ve buna vesile olmak üzere bu ülkenin iyi insanlarını seçtiği için dualarımızla kendisine şükranlarımızı sunuyoruz, diyerek coşkulu bir şekilde bitirdi konuşmasını başbakan. Sözlerini bitirdikten sonra da ilmek boynumuza geçti diye düşündü kendi kendine. Tabii bu ilmeğin boynunu ne kadar sıkabileceğini tahmin edemiyordu. Bu konuşmanın üzerinden yarım saat bile geçmeden onu evine doğru götüren resmi arabanın telefonu çaldı. Arayan kardinaldi. İyi akşamlar Sayın Başbakan. İyi akşamlar Kardinal Hazretleri. Sizi büyük üzüntü içinde olduğumu bildirmek için arıyorum. Ben de fazlasıyla üzgünüm efendim. Durum çok vahim. Hatta ülkemizde yaşanmış olan olayların en vahimini yaşıyoruz. Ben ondan söz etmiyorum. Sorun nedir o halde Kardinal Hazretleri? Biraz önce yaptığınız açıklamada dinimizin temeline, kilit taşına, vazgeçilmez direğine, esasına değinmemiş olmanız hangi açıdan bakılırsa bakılsın son derece talihsiz oldu. Bağışlayın Kardinal Hazretleri, sözü nereye getirmeye çalıştığınızı anlayamıyorum. Beni iyi dinleyin Sayın Başbakan. Ölüm ortadan kalktığında diriliş de olmayacaktır. Diriliş umudu ortadan kalktığında da kilise yok olur. Hay aksi. Söylediklerinizi anlayamıyorum. Tekrar eder misiniz lütfen? Bir şey söylemedim Kardinal Hazretleri. Atmosferdeki elektrik yükü nedeniyle bir sorun oldu sanırım. Statik elektriği kastediyorum. Ya da kapsama alanıyla ilgili bir sorun da olabilir. Uydu bağlantısında sorun yaşanabiliyor bazen. Ne diyorsunuz? Sizin de aralarında bulunduğunuz tüm Katoliklerin bilmesi gereken hususu dile getiriyorum. Diriliş olmadan kilise olmaz. Üstelik Tanrı'nın kendi sonunu hazırlamak isteyebileceğine nasıl karar verdiniz? Bunu da anlamış değilim. Bu yönde bir fikir açıklamak tamamıyla dinden sapma anlamına gelir. Bu da dine edilebilecek küfürlerin en büyüğü sayılır. Kardinal Hazretleri, Tanrı'nın kendi sonunu hazırlayabileceğine dair bir şey söylemedim. Hayır, tam olarak bu sözleri sarf etmediniz. Ancak bedenin ölümsüzlüğünün Tanrı'nın rızası olabileceğine dair fikir beyan ettiniz. Fakat bu sözü söyleyenin diğerini de söylemiş olacağını kabul etmek için aşkınsal mantık doktorası yapmış olmaya gerek yok. Efendim, lütfen bana inanın. Bu yalnızca konuşmayı vurgulamak, çarpıcı bir şekilde sonuçlandırmak için sarf edilmiş bir cümleydi. Bundan öte bir anlamı yoktu. Siyasetin bu tür gerekleri olduğunu siz de bilirsiniz. Kilise kurumunda da böylesi beylik cümleler vardır, Sayın Başbakan. Ancak bizler ağzımızı açmadan önce uzun uzun düşünürüz. Konuşmuş olmak için konuşmaz, sözlerimizin uzaklarda yaratabileceği etkileri düşünürüz. Daha iyi anlamanız için bir örnekle açıklamamı isterseniz, bizim branşım balistiğe benzediğini söyleyebilirim. Yıkılmış durumdayım Kardinal Hazretleri. Sizin yerinizde bulunsaydım ben de öyle olurdum. Kardinal el bombasının atılışından düşeceği ana kadar geçen süreyi hesaplarcasına durdu. Bekledi ve biraz daha yumuşak, biraz daha nazik bir tonda devam etti. Yaptığınız açıklamayı basın yayın organları önünde ortaya koymadan önce majestelerinin tensiplerine sunup sunmadığınızı merak ediyorum. Tabii ki sundum efendim. Böylesi nazik bir husus söz konusu olduğunda aksi düşünülemezdi zaten. Peki kral ne diyor? Yani bu bir devlet sırrı değilse bilmek isterim. Beğendi bu sözleri. Herhangi bir yorum yaptı mı? Fevkalade. Fevkalade ne? Fevkalade dedi. Nasıl yani? O da mı dine küfrediyor? Bu konuda görüş öne sürmeye yetkili değilim Kardinal Hazretleri. Kendi hatalarımla başa çıkmaya çalışırken yeterince sıkılıyorum zaten. Kral ile konuşmam gerekecek. Kendisine bu derdi karmaşık ve hassas bir durumda ülkemizi üzerine çöken bu derin kaos ortamından ancak ve ancak kutsal kilisemizin denenmiş esaslarına sımsıkı sarılmanın kurtarabileceğini hatırlatmalıyım. Konumuzun gereği nasıl davranmanız gerektiğini siz bilirsiniz Kardinal Hazretleri. Kendisine ana kraliçeyi sonsuza dek asla kalkamayacağı bir ölüm döşeğinde mi görmeyi tercih ettiğini soracağım. Valide hanımın zavallı bedeninin haksız bir şekilde ruhunu esir almasını mı? Yoksa ölümün ötesine geçerek sonsuz huzura doğru pırıl pırıl göklere yükselmesini mi tercih eder acaba? Bu sorunuza cevap verme aşamasında kimsenin bir tereddüdü olamaz. Evet, evet ama cevap beni pek ilgilendirmiyor Sayın Başbakan. Beni daha ziyade ilgilendiren sorular, kendi sorularımı kastediyorum tabii. Bu soruların bir görünen hedefleri oluyor, bir de gizli hedefleri. Soruyu sorduğumuz kişinin cevabı hem kendi ağzıyla vermesini hedefliyoruz, hem de bu cevabın bazı başka cevapların önünü açmasını istiyoruz. Bu siyasette de aşağı yukarı böyledir Kardinal Hazretleri. Evet, aşağı yukarı öyle Sayın Başbakan. Ama kilisenin bir avantajı vardır. Öyle görünmemesine karşın alt anlamlar üst anlamlara göre daha önemlidir. Yeniden bir sessizlik oldu ve sessizliği Başbakan bozdu. Efendim, neredeyse eve geliyoruz. Ama müsaade ederseniz size kısa bir soru daha yöneltmek istiyorum. Buyurun. Bundan sonra hiçbir zaman hiç kimse ölmezse kilise ne yapmayı düşünür acaba? Hiçbir zaman söz konusu kavram ölüm olduğunda dahi son derece uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır Sayın Başbakan. Sanırım soruma cevap vermediniz Kardinal Hazretleri. O halde sorunuzu size yönelteyim. Bundan sonra hiçbir zaman hiç kimse ölmezse devlet ne yapacaktır? Devlet zor da olsa varlığını sürdürmeye çalışacaktır. Oysa kilise? Kilise sonsuza uzanan yanıtlar vermeye o kadar alışıktır ki Sayın Başbakan, başka tür yanıtlara yönelebileceğine hiç ihtimal veremiyorum. Gerçekler aksini gösterse de mi? Zaten İşin başından beri yaptığımız da bundan ibaret. Gerçekleri yatsıdık hep ve işte geldiğimiz nokta bu. Papa ne diyecek bu konuda? Kendimi onun yerine koyma budalalığını ve cüretkarlığını Tanrı affetsin. Ama ben onun yerinde olsaydım yeni bir tez ortaya koyar, ertelenen ölüm kavramını tedavüle çıkarırdım. Başka bir açıklama yapmaz mıydınız? Zaten kiliseden şunu ya da bunu açıklaması istenmemiştir hiçbir zaman. Balistiğin yanı sıra uzmanlaştığımız bir diğer konuda inanç sayesinde meraklı ruhları etkisiz hale getirmektir. İyi geceler Kardinal Hazretleri. Yarın görüşmek üzere. Tanrı isterse Sayın Başbakan, kısmet olursa görüşürüz yarın da. Vaziyete bakılırsa Tanrı görüşmemizi engelleyebilecek gibi durmuyor. Ülkemizin sınırları dışında insanların normal bir şekilde ölmeye devam ettiklerini unutmayın Sayın Başbakan. Bu da gayet iyi bir işaret bence. Bakış açısına bağlı efendim. Belki dışarıdakiler de bizim ülkemizi bir serap, bir vaha ya da cennet gibi algılıyorlardır. Ya da cehennem olarak algılıyorlardır. Biraz kafaları çalışıyorsa tabii. İyi geceler Kardinal Hazretleri. Huzur içinde dinlenmenizi temenni ediyorum. İyi geceler Sayın Başbakan. Ölüm bu gece geri gelmeye karar verirse işe sizinle başlamamasını diliyorum ben de. Bu dünyada adalet boş bir laf değilse eğer, ana kraliçe benden önce gitmeli efendim. Sizi krala şikayet etmeyeceğim Sayın Başbakan. Nedenle müteşekkir olduğumu bilemezsiniz efendim. İyi geceler, iyi geceler. Saat sabaha karşı üç sularıydı. Kardinal akut apandisit tanısıyla apar topar hastaneye kaldırıldı ve hemen ameliyata alındı. Anestezi tüneli tarafından yutulmadan hemen önce tam şuur kaybının eşiğindeki o dehşetli anda birçok insanın düşündüğü şeyi bu ameliyat esnasında ölebileceğini düşündü. Sonra bunun artık mümkün olmadığı aklına geldi. Bilincinin açık olduğu son anlarda ise tekrar ölebileceğini düşündü. Her şey bir yana, gerçekten ölse bir yönüyle ölümü yenmiş de olacaktı. Dayanılmaz bir kendini feda etme duygusu benliğine hakim oldu. Ve tam Tanrı'ya kendini öldürmesi için yalvarmaya koyulacaktı ki uygun sözcükleri bir araya getirmeye fırsat bulamadı. Anestezi, kardinalin ölümün güçlerini daha ziyade hayat veren olarak bilinen bir Tanrı'ya nakletme isteği içinde kendini feda etme teşebbüsüne engel oldu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.